Ayrım 3.
Konuşmayı öğrenir öğrenmez eve dönmek için sabırsızlanmaya başladım. En sonunda mutlu an gelip çatmıştı. Son dakikaya kadar konuşmamı güzelleştirmek amacıyla yol boyu hiç durmadan öğretmenimle konuştum. Tren Tuscambia istasyonuna geldiğinde bütün ailem beni bekliyordu. Annemin beni bağrına bastığı anı hatırlayınca bugün bile gözlerim yaşlarla dolar. Küçük Mildred elimi yakalayıp öptü ve dans etmeye başladı. Babamsa gururunu ve sevgisini sessizce göstermekteydi. 14. 1892 yılının kışında çocukluğumun parlak günlerini karartan bir olay oldu. Kalbim hüzünle doldu ve uzun, çok uzun bir zaman şüphe, kuşku ve korkuyla yaşadım. Kitaplar benim için ilginçliklerini kaybetti ve şimdi bile o korkunç günleri düşünmek kalbimi titretiyor. Buzlar Kralı adıyla yazıp Perkins Körler Enstitüsü Müdürü Bay Anagnus'a gönderdiğim küçük bir hikaye bütün bu üzüntünün kaynağıydı. Konuyu açıklığa kavuşturmak için olayı en baştan anlatmalıyım. Hikayeyi konuşmayı öğrenip eve döndüğüm sonbahar yazdım. Yazlık evimizde her zamankinden uzun kalmıştık. Henüz oradayken Bayan Sullivan bana sonbahar yapraklarının renklerini anlatmış ve anlattıkları benim, belki de daha önce okunmuş olan bir hikayeyi hatırlamama neden olmuştu. Çocukların her zaman yaptığı gibi bir hikaye yaratmak düşüncesiyle unutmadan tasarladığım hikayeyi kağıda dökmüştüm. Düşüncelerim kolayca şekillenmiş ve yarattıklarımdan mutluluk duymuştum. Cümleleri birbiri ardına sıralarken kelimeler ve görüntüler parmaklarımın ucundan kağıda akmışlardı. Eğer sözcükler ve görüntüler aklıma bu kadar kolayca geldiyse demek ki bunlar benim kendi hayalimin değil ama hafızamın ürünleriydi. O günlerde okuduğum her şeyi neredeyse yutuyordum ve kendi fikirlerimle kitaplardan alınan fikirlerin arasındaki kesin sınırı çizemiyordum. Sanırım bunun nedeni hemen her şeyin bana başkalarının gözleri tarafından görülerek, kulakları tarafından duyularak anlatılmasıydı. Hikayem bittiğinde öğretmenime okudum. Okurken duyduğum zevki ve öğretmenimin telaffuz yanlışlarımı düzeltirken nasıl sinirlendiğimi bütün açıklığıyla hatırlıyorum. Akşam yemeğinde hikaye bütün aileye okunmuş ve herkes bu kadar güzel yazabildiğim için hayrete düşmüştü. Birisi bana bunu bir kitapta okuyup okumadığımı sordu. Bu soru beni çok şaşırttı. Çünkü böyle bir şey hatırlamıyordum. Hayır, bu benim hikayem ve onu Bay Anagnus için yazdım, dedim. Hikayeyi kopya edip ona doğum günü için yolladım. Hikayemin adını Sonbahar Yapraklarından Buzlar Kralı'na çevirmem yolundaki öneriyi yerine getirdim. Postaneye mektubu kendim götürdüm. Mutluluktan uçuyordum. Bu doğum günü hediyesinin bedelini ne kadar acı ödeyeceğimi henüz bilmiyordum. Bay Anagnus hikayeme bayıldı ve Perkins Enstitüsü'nün raporlarından birinde yayınladı. Bu mutluluğumun en yüksek noktasıydı, yere çakılmadan önce. Boston'a döneli kısa bir süre olmuştu ki Buzlar Kralı adlı hikayemin daha ben doğmadan Bayan Margaret T. Kenby tarafından yazılmış olan bir kitapta Buz Perileri adıyla yayınlanmış olduğu ortaya çıktı. İki hikaye birbirine o kadar benziyordu ki öteki hikayenin bana daha önce okunmuş olduğu açıktı. Bu da beni bir sahtekar yapıyordu. Benim bunu anlamam çok güçtü ama anladığımda çok şaşırdım ve üzüldüm. Hiçbir çocuk bu kadar acı bir tecrübeyle karşılaşmamıştır. Kendimi utandırmış, en sevdiğim insanları şüpheli durumuna düşürmüştüm. Böyle bir şey nasıl olmuştu? Bana buzla ilgili bir hikaye okunup okunmadığını hatırlayabilmek için kendimi paraladım ama hatırlayamadım. Başlangıçta Bay Anagnus bana inandı. Bana karşı her zaman nazik ve şefkatliydi. Kısa bir süre için şüpheler dağıldı. Onu sevindirmek için neşeli görünmeye ve Washington'ın doğum günü kutlamaları için özel görünmeye çalıştım. Ama üzücü haber kutlamalardan önce bana ulaştı. Körler okulunun verdiği temsille ben hasat tanrıçası Ceres olacaktım. Ancak beni sarmalayan güzel elbisem, başımı çevreleyen sonbahar renklerindeki taç, ayaklarıma serilmiş tahıllar ve meyvelere karşın içimde dindiremediğim bir sıkıntı vardı. Kutlamalardan bir gece önce öğretmenlerden biri bana Buzlar Kralı ile ilgili bir soru sormuş ve ben de ona öğretmenimin bana buzlar ve don hakkında öğrettiklerini anlatmıştım. Söylediğim bir söz onun benim sözü geçen hikayeyi daha önceden bildiğimi itiraf ettiğim şeklinde yorumlanmış ve o da ben daha yanlış anladığını söyleyemeden hemen Bay Anagnus'a koşmuştu. Beni yürekten seven Bay Anagnos, kandırıldığına inanarak benim masum olduğuma dair söylediklerime kulaklarını tıkamıştı. Bayan Sullivan'ın ve benim bir başka yazarın sözcüklerini çalarak onun beğenisini kazanmaya çalıştığımıza inanmıştı. Enstitünün öğretmenleri ve yöneticileri tarafından oluşturulmuş bir soruşturma komitesi önüne çıkarıldım ve Bayan Sullivan'a bana öğretmenlik yapmayı bırakması önerildi. Daha sonra komite tarafından tekrar tekrar sorgulandım. İstekleri Buz Perileri adlı hikayenin bana daha önce okunduğunu itiraf etmemdi. Her soruda benden şüphelendiklerini hissediyordum. Kalbim deli gibi atıyor ve tek heceli sözcükler dışında güçlükle konuşuyordum. Bütün alanların korkunç bir hata olmasını bilmek bile acımı hafifletmiyordu. Odadan çıkmama izin verildiğinde ne öğretmenimin beni şefkatle kucaklamasının ne de arkadaşlarımın bana cesaret vermeye çalışan sözcüklerinin farkındaydım. O akşam yatağımda yatarken şimdiye kadar hiçbir çocuğun ağlamamış olmasını dilediğim kadar çok ağladım. O kadar üşüyordum ki sabah olmadan ölürüm ve acımdan kurtulurum diye sevinmiştim. Böyle bir acıyı yetişkin yaşımda yaşamış olsam ruhum onulmaz bir biçimde yaralanırdı. Ama çocuklara özgü bağışlayıcılık yaşadığım kederli günleri silip götürdü. Bayan Sullivan ne Buz Perileri adlı hikayeyi ne de yayınlandığı kitabı duymuştu. Doktor Alexander Graham Bell'in yardımı ile konuyu etraflıca araştırdı ve sonunda 1888 yılında Sophia J. Hopkins'in evinde geçirdiğimiz yaz tatili sırasında onun bana bu kitabı okumuş olduğu anlaşıldı. Bayan Hopkins kitabı bulamadı ama o yaz tatili sırasında Bayan Sullivan izne çıktığında beni kitap okuyarak oyaladığını hatırlıyordum. Kitabı bulamamasını kütüphanesine yaptığı temizliğe bağladı. O zamanlar hikayeler benim için fazla bir anlam taşımıyordu ama yapacak başka hiçbir şeyi olmayan bir çocuk için bilinmeyen kelimeleri hecelemek bile eğlenceliydi. Hikayenin anlamı olmasa bile kelimeleri öğretmenim döndüğünde ona sorabilmek için hatırımda tutmaya gayret ediyordum. Ortada olan bir şey vardı. Hikaye farkında olmasam bile beynime kaydedilmişti. Buz perileri bana okunduğunu bile unuttuktan sonra hafızamda canlanmış ve bir başka yaratıcılığın ürünü olduğundan hiç şüphe duyulmadan hatırlanmıştı. Bayan Sullivan izinden döndüğünde ona buz perilerinden söz etme fırsatım olmadı. Çünkü bana Küçük Lord Fauntleroy kitabını okumaya başladı. Okuduğu kitap başka hiçbir şey düşünemeyecek kadar beni etkiledi. Dertli anlarımda pek çok yakınımdan sevgi ve anlayış gördüm. Biri hariç bütün arkadaşlarım günümüze kadar arkadaşım olarak kaldılar. Bayan Canby bana nazikçe şöyle yazmıştı. Eminim ki bir gün kendi başına harikulade bir hikaye yazacaksın ve bu hikaye pek çok kişiye mutluluk ve huzur getirecek. Ama bu güzel dilek hiç gerçekleşmedi. Bir daha asla kelimelerle oynamadım. Ve bugüne kadar yazdıklarımın aslında belki de bana ait olmadığı korkusu ile yaşadım. Uzun bir zaman anneme bile mektup yazmadığımda aniden içimi saran bir korkuyla cümleleri tekrar tekrar okuyup onları bir kitaptan hatırlamadığımdan emin olmak istedim. Eğer Bayan Sullivan inatla beni cesaretlendirmeseydi sanırım yazı yazmayı tümden bırakırdım. Buz Perileri hikayesini daha sonra okudum ve Bayan Canby'nin fikirlerini mektuplarımda kullandım. 29 Eylül 1891 tarihinde Bay Anagnos'a yazdığım bir mektubu buldum. Mektuptaki sözcükler ve duygular aynı bu kitaptaki gibiydi. O günlerde Buz Kralı hikayesini yazıyordum ve mektup hikayenin aklımda nasıl yer etmiş olduğunun en büyük göstergesiydi. Öğretmenimin bana altından sonbahar yapraklarını nasıl tanımladığını anlatırken, "Evet, güzellikleri yazın geçip gitmesinin hüznünü unutturacak kadar olağanüstü," diye yazmıştım. Bu sözler Bayan Canby'nin hikayesinde de aynen yer alıyordu. Beni mutlu eden yazıları hafızama kaydetmek ve başkaları da okusun diye yazılarıma katmak ilk yazma denemelerimle birlikte kendini göstermişti. Eski Yunan şehirleri ve İtalya hakkında yazdığım bir kompozisyonda parıltılı tanımlamaları unuttuğum bir kaynaktan ödünç almıştım. Bay Anagnos'un eski eserler ve İtalya ile eski Yunan şehirleri konusundaki merakını bildiğimden bu konular hakkında yazılmış her şiir ve tarih kitabını toplamıştım. Şehirler hakkındaki kompozisyonumu okuyan Bay Anagnos, "Bu fikirler çok şairane," diye yorumlamıştı. Anlamadığı 11 yaşında kör ve sağır bir çocuğun bunları nasıl yaratabildiğiydi. Özgün fikirler bana ait olmadığı için ben bunu hiç düşünmemiştim. Benim için önemli olan güzel ve şiirsel fikirleri canlı bir biçimde anlatabilmekti. Başlangıçta yazdığım bu kompozisyonlar zihin jimnastiği gibiydi. Her deneyimsiz gencin öğrendiği gibi taklit ederek öğreniyor ve düşünceleri, fikirleri sözlere döküyordum. Kitaplarda hoşuma giden her şeyi bilerek ya da bilmeyerek hafızama kaydediyor ve uyguluyordum. Stevenson'ın da dediği gibi genç yazarlar kendilerine güzel gelen her şeyi taklitten hoşlanırlar. Büyük insanların çoğu ancak yılların kazandırdığı tecrübelerden sonra fikirlerini süzgeçten geçirmeyi öğrenirler. Korkarım ki ben henüz bu aşamaya gelmedim. Kendi düşüncelerimi okuduklarımdan hala ayırt edemiyordum. Çünkü okuduklarım kendi aklımın ve yaratıcılığımın bir parçası haline geliyor. Hemen her yazdığım dikiş dikmeyi öğrendiğimde diktiğim yama işi gibidir. Yama işinde kadife ve ipek parçalarının yanına dokunuşu, o kadar da hoş olmayan daha kaba kumaşlar eklenir. Benim yazdıklarımda da kendime ait dobra sözlerin arasında okuduğum yazarlara ait parlak düşünceler ve olgun fikirler vardır. Bence yazı yazmanın en zor yanı eğitilmiş bir aklın karmaşık düşüncelerimizi, yarım duygularımızı, yarım düşüncelerimizi kağıda dökmesidir. Yazı yazmak bulmaca çözmeye benzer. Aklımızda bir resim vardır ve yaptığımızın o resme benzemesini isteriz. Kimi zaman yazdığımız sözcükler yerine uymaz ya da sığmaz ama biz yine de denemeye devam ederiz. Çünkü bizden önce başarmış olanlar vardır ve bizim de pes etmeye niyetimiz yoktur. Stevenson, eğer özgün doğmamışsanız sonradan olmazsınız der ve ben özgün olmasam da bir gün yazılarımın daha iyi olacağını ümit ediyorum. Bu umudu yaşayarak gayret ederken Şevkim'in Buz Kralı'nın acı hatırası ile kırılmamasına da gayret ediyorum. Bu acı hatıranın bana öğrettiği yazı yazmayı ciddiye almak oldu. En fazla üzüldüğüm şey en sevgili arkadaşlarımdan biri olan Bay Anagnos'u kaybetmek oldu. Hayatımın hikayesi Ladies Home Journal adlı dergide yayınlandıktan sonra Bay Anagnos, Bay Macy'ye yazdığı bir mektupta Buz Kralı olayında benim dürüst davrandığıma inandığını yazdı. Mektubunda soruşturma komitesinin 4 kör, 4 gören üyeden oluştuğunu, 4 üyenin hikayenin bana daha önce okunduğuna inandıklarını, 4'ünün ise aksi görüşte olduklarını ve oyunu benden yana kullandığını yazmıştı. Ama oyunu nasıl kullanmış olursa olsun, her zaman işlerini bile unutup bana ilgi ve sevgi gösterdiği odasında, bana karşı olan yetişkinlerle karşılaştığımda havada düşmanca bir şeyler sezmiştim. Daha sonra gelişen olaylar bu sezgimin doğruluğunu ortaya çıkaracaktı. 2 yıl boyunca bana ve Bayan Sullivan'a inanır gözükmüş ama sonra neden desteğini çekmişti bilemiyorum. Bana karşı kurulan mahkemedeki üyelerin isimlerini bile bilmiyordum. Çünkü benimle konuşmamışlardı. Hiçbir şeyin farkına varamayacak kadar heyecanlıydım ve hiçbir şey soramayacak kadar korkmuştum. Bırakın ne konuşacağımı bilmeyi, bana söylenenleri bile anlamamıştım. Size Buz Kralı hikayesini anlattım. Çünkü hayatımda ve eğitimimde bu hikayenin önemli bir yeri var. Üstelik yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Gerçekleri yaşadığım gibi anlattım. Ne başkalarını suçladım ne de kendimi yersiz yere savundum. 15. Buz Kralı olayının ardından o yazı ve kışı ailemle birlikte Alabama'da geçirdim. Eve dönüşümü mutlulukla hatırlıyorum. Bütün doğa ya çiçek açıyordu ya tomurcuğa durmuştu. Çok mutluydum. Buz Kralı unutulmuştu. Yeryüzü kırmızı ve altın sonbahar yaprakları ile donanıp bahçenin sonundaki mis kokulu üzümler güneş ışığı ile olgunlaştığında hayat hikayemi yazmaya başladım. Buz Kralı'nı yazmamın üzerinden 1 yıl geçmişti. Hala her yazdığımı ince eleyip sık dokuyordum. Yazdığım herhangi bir şeyin bana ait olmayabileceği endişesi beni yiyip bitiriyordu. Hiç kimse bu endişemi öğretmenim kadar iyi bilmiyordu. Buz Kralı'ndan söz edemiyordum ve konuşma sırasında yeni bir fikir ürettiğimde yavaşça öğretmenime eğiliyor ve eline "Benim olduğundan emin değilim" diye heceliyordum. Yazı yazarken bir paragrafın ortasında aniden "Ya yazdıklarım daha önce bir başkası tarafından yazılmışsa" korkusuna kapılıyordum. Elim korkudan felç oluyor ve o gün başka bir şey yazamıyordum. Şimdi bile zaman zaman aynı korkuyu ve endişeyi yaşıyorum. Bayan Sullivan'ın elinden gelen her şekilde beni avutmasına rağmen bu korkunç tecrübe aklımda yer etmişti. Kendime olan güvenimi yeniden kazanmam ümidiyle öğretmenim Youth's Companion adlı dergiye kısa hayat hikayemi yazmak için beni kandırdı. 12 yaşındaydım. Azıcık korkarak ama yazarsam ruh sağlığıma yeniden kavuşacağımı bilen öğretmenim tarafından cesaretlendirilerek yazdım. Acı tecrübemi yaşayana kadar küçük bir çocuğun bilinçsiz hayatını yaşamıştım. Şimdi düşüncelerim derinleşmiş ve olgunlaşmıştı. Artık hayata başka bir açıdan bakıyordum. 1893 yılının önemli olayları arasında Başkan Cleveland'ın yemin töreni için Washington'ı, Niagara şelalelerini ve Dünya Fuarı'nı ziyarete gidişim vardı. Bu kadar çok seyahat ettiğim için derslerim çok aksıyordu. Onun için bu dönemdeki çalışmalarımdan aklımda yer etmiş özel bir şey yok. Niagara'ya Mart 1893'te gittik. Şelalenin en üst kısmında durduğum ve titreşimleri hissettiğim andaki duygularımı anlatmam mümkün değil. Niagara'nın güzelliklerini ve özelliklerini fark etmiş olmam bazı kişilere garip geliyor. Bu güzellik ya da şu müziğin sizin için anlamı ne? Ne dalgaların sahile vuruşunu görüyorsunuz ne de çıkardıkları gümbürtüyü. O zaman bunlar sizin için ne ifade ediyor? Her şeyi. Bu sorulanların anlamı tarif edemesem bile bana aynı şekilde tarif edemediğim sevginin ve iyiliğin anlamı kadar çok şey ifade ediyor. 1893 yılının yaz aylarında Bayan Sullivan'la birlikte Dr. Graham Bell'in eşliğinde Dünya Fuarı'na gittik. O günleri binlerce çocuksu rüyanın güzel gerçeklere dönüştüğü günler olarak hatırlıyorum. Her gün dünyanın uzak köşelerine seyahatler yapıyordum. Harika buluşlara, insanın becerilerine ve zenginliklerine parmaklarımın ucu ile dokunuyordum. Sanki binbir gece masallarının içindeydim. Her taraf ilginç ve esrarengiz şeylerle doluydu. Kitaplarımdaki Hindistan, fil tanrıları ve pazar yerleriyle piramitler diyarı Kahire, uzun deve kervanları ve camilerin maketleriyle her akşam şehir ve ünlü çeşmeler aydınlatıldığında yelkenliyle gezdiğimiz kanallarıyla Venedik buradaydı. Bir Viking gemisine bile bindim. Daha önce Boston'da da bir Viking gemisine binmiş ve denizcilerin o zamanlar nasıl yaşadıkları çok ilgimi çekmişti. Denizlere nasıl açıldıkları, fırtınalara nasıl göğüs gerdikleri ve "Haydi denizlere!" diye haykırmaları. Viking gemisinden biraz ileride Santa Maria'nın Christoph Kolomb'un sancak gemisi bir modeli vardı. Geminin kaptanı bana Kolomb'un masasını ve kum saatini gösterdi. Bu küçük eşya beni çok etkiledi. Çünkü kahraman kaşifin hayatı mürettebatının elindeyken kum tanelerinin teker teker düşmesini nasıl seyretmiş olabileceğini düşündüm. Dünya Fuarı'nın yöneticisi Bay Higginbotham büyük bir anlayış göstererek benim sergilenen eşyalara dokunmama izin verdi. Parmaklarımın ucundaki fuar dokunulabilir bir kaleidoskop gibiydi. Her şey beni etkiliyordu, özellikle Fransız bronzları. O kadar hayat doluydular ki sanki heykeltıraş melekleri yakalamış ve onlara metalden biçimler vermişti. Ümit Burnu pavyonunda elmas madenciliği hakkında pek çok şey öğrendim. Dokunabileceğim çalışır durumdaki tüm makineleri elleyerek taşların nasıl tartıldığı, kesildiği ve cilalandığını öğrendim. Taşları yıkadıkları yerde el yordamı ile bir pırlanta buldum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan tek pırlanta. Doktor Bell her gittiğimiz yerde bize eşlik etti ve kendine özgü tatlı haliyle her şeyi bana büyük bir ilgiyle anlattı. Elektrikli aletlerin olduğu pavyonda telefonları, fonografları ve diğer buluşları inceledik. Bana teller üzerinden yere ve zamana karşı gelerek mesaj göndermenin nasıl mümkün olduğunu anlattı. Tıpkı göklerden ateşi indiren Prometheus gibi. Antropoloji pavyonunda eski Meksika oymalarını inceledik. İnsanlığın aldığı yolu bu oymalara dokunarak öğrendim. Okuduklarımdan ve duyduklarımdan çok daha fazlasıyla. Bütün bu yaşadıklarım kelime dağarcığıma pek çok terim kazandırdı. Fuarda geçirdiğim 3 hafta boyunca küçük bir çocuğun oyuncaklara ve masallara gösterdiği ilgiden yaşayan ve çalışan bir dünyayı takdir etmeye doğru büyük bir aşama geçirdim. 16. 1893 yılının Ekim ayına gelmeden önce değişik konularda kendi kendime çalışmalar yaparak Yunan, Roma ve Birleşik Devletler tarihini, biraz Fransızca bildiğim için Fransızca dil bilgisini okudum. Fransızca yeni kelimelerle karşılaştığımda bütün kuralları hiçe sayarak cümleler kuruyor ve kendimi böylece eğlendiriyordum. Kitapta öğretilen seslerden yola çıkarak kendi başıma Fransızca telaffuz bile çalışıyordum. Tabii bütün bu gayretlerim ipe un sermeye benziyordu. Ama böyle böyle La Fontaine'den okuyabilecek kadar Fransızca öğrendim. Konuşmamı düzeltmek için de bol bol çalıştım. Ezberlediğim şiirleri yüksek sesle Bayan Sullivan'a okuyordum. O da yanlışlarımı düzelterek bana yardımcı oluyordu. Ancak düzenli saatlerde belli konularda ders görmeye 1893 yılının Ekim ayında Dünya Fuarı seyahatinin yorgunluğunu attıktan sonra başladım. O günlerde Bayan Sullivan'la Halton, Pennsylvania'da Bay William Veitch ve ailesinin evindeydik. Komşuları Bay Irons iyi bir Latince öğretmeniydi ve benim onun öğrencisi olmam kararlaştırılmıştı. Onu çok bilgili ve tatlı bir insan olarak hatırlıyorum. Bana Latince dil bilgisinin temelini öğrettiği gibi sıkıcı bulduğum için zorlandığım matematikte de yardımcı oldu. Bana Tennyson'un In Memoriam adlı eserini de okudu. O zamana kadar okuduğum kitaplarda yazarların tarzlarına hiç dikkat etmemiştim. Böylece yazarları tanımayı da öğrendim. Başlangıçta Latince öğrenmeyi hiç istememiştim. Anlamı aynı olduğu halde her sözcüğü tek tek incelemek bana saçma gelmişti. Örneğin kedimi tanımlamak istediğimde omurgalı, dört bacaklı, memeli, kedi, tabby demiyordum. Ama konuyu öğrendikçe ilgim arttı ve lisanın güzelliği karşısında hayran kaldım. Latince parçalar okuyarak aradan bir iki sözcükle anlam çıkartmaya çalışıyordum. Bence yeni öğrenmeye başlanan bir lisanın anlatmaya çalıştığı olayların ve duyguların birer birer ortaya çıkmasından daha güzel bir şey olamaz. Bayan Sullivan derslerde yanımda oturuyor ve Bay Irons'ın her söylediğini avucuma heceliyordu. Alabama'daki evime dönerken Caesar'ın Galler Savaşı'nı okumaya başlamıştım. 17. 1894 yılının yazında Amerikan Sağırları Konuşmaya Teşvik Etme Kurumu'nun Chautauqua'da düzenlediği toplantıya katıldım. Bu toplantı sırasında New York'taki Wright Humason Sağırlar Okulu'na gitmem kararlaştırıldı. Bu okulun seçilme nedeni vokal öğretimde çok başarılı olması ve aynı zamanda dudak okumayı öğretmesiydi. 1894 yılının Eylül ayında Bayan Sullivan'la birlikte okula gittik. Okulda kaldığım 2 yıl boyunca matematik, coğrafya, Fransızca ve Almanca öğrendim. Almanca öğretmenim Bayan Remy el alfabesini biliyordu ve ben biraz Almanca öğrendikten sonra fırsat buldukça Almanca konuştuk. Birkaç ay içinde bana söylediği her şeyi anlayabiliyordum. İlk yılın sonunda William Tell'i büyük bir zevkle okudum. Sanırım Almanca derslerimin içinde en başarılı olanıydı. Fransızcayı öğrenmek daha güçtü. Fransızcaya el alfabesini kullanmayı bilmeyen Madame Olivier öğretiyordu. Dudaklarını kolayca okuyamıyordum. Bu yüzden de çok yavaş öğreniyordum. Ama Le Maître Malgré Lui'yi okumaya başladım. Konuşma ve dudak okuma derslerindeki başarım öğretmenlerimin ve kendimin beklediği kadar yüksek değildi. Diğer insanlar gibi konuşabilmek en büyük arzumdu ve öğretmenlerim bunu başarabileceğime inanmışlardı. Ama çok çalışmamıza karşın pek öyle olmadı. Sanırım beklentilerimiz çok fazlaydı ve bu yüzden de hayal kırıklığı kaçınılmazdı. Aritmetiğin hala tuzaklarla dolu olduğuna inanıyordum. İşleri kolaylaştırmak için hala tahminler yapmaya çalışıyordum. Tahminde bulunmadığım zamanlarda da tepeden inme sonuca varmaya çalışıyor, işi daha da güçleştiriyordum. Bütün bu hayal kırıklıklarına karşın diğer konulara olan ilgim azalmamıştı. Özellikle fiziki coğrafya ile doğanın sırlarını öğrenmek çok ilginçti. New York'taki 2 yılım mutlu geçti. O günleri zevkle anıyorum. Özellikle benim için şehrin en güzel yeri olan Central Park'ta hep birlikte yaptığımız yürüyüşleri hatırlıyorum. Bu park benim için heyecan verici özelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Parka her girişimde görüntünün bana anlatılmasını istiyordum. Bahar aylarında değişik yerlere gittik. Hudson Nehri'nde gemiye bindik ve yemyeşil kıyılarda yürüyüş yaptık. Wright Humason okulunun öğretmenleri, duyabilen kişilerin yararlandığı her şeyden kendi öğrencilerinin de yararlanabilmesi ve hayatlarının zenginleşebilmesi için her fırsatı değerlendiriyordu. New York'taki bu güzel günler oradan ayrılmama yakın, yaşadığım en büyük kederle gölgelendi. Babam Bay John P. Spalding 1896 yılının Şubat ayında vefat etti. Ancak onu tanıyan ve seven insanlar onun dostluğunun benim için ne ifade ettiğini anlayabilirler. O herkesi mutlu etme yeteneğine sahip bir insandı ve bana ve Bayan Sullivan'a karşı çok şefkatli ve anlayışlıydı. Her zaman yaptıklarımızla ilgilenir, zorluklar karşısında yılmazdı. Hayatımızda yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. 18. 1896 yılının Ekim ayında Radcliffe'e hazırlanmak üzere Cambridge Kız Okulu'na başladım. Küçük bir kızken Wellesley'i ziyaret etmiş ve arkadaşlarıma "Ben bir gün üniversiteye gideceğim ama Harvard'a gideceğim." diyerek onları şaşırtmıştım. Wellesley'e neden gitmek istediğim sorulduğunda "Oraya sadece kızlar gidiyor," diye açıklamıştım. Üniversiteye gitmek en büyük dileğimdi ve beni seven dostlarım, gören ve duyan kızlarla yarışmanın beni üzeceğini düşündükleri için bu istek daha da güçlenmişti. New York'tan ayrıldığımda bu istek bir tutku halini almıştı ve Cambridge'e gitmeme karar verildi. Bu seçenek Harvard'a gitmeye en yakın olan ve çocukluk düşlerime en uygun olanıydı. Cambridge'de Bayan Sullivan benimle derslere girecek ve dersleri anlayabileceğim şekle tercüme edecekti. Öğretmenlerimin normal çocukları eğitmek dışında bir tecrübeleri yoktu ve benim onları anlayabilmem için tek yol dudaklarını okumamdı. İlk yıl İngiliz edebiyatı, İngiliz tarihi, Almanca, Latince, matematik, Latince kompozisyon dersleri aldım. O zamana kadar üniversiteye hazırlık için özel bir ders almamıştım. Bayan Sullivan İngilizce derslerime önem vermiş ve bu konuda beni çok iyi eğitmişti. Aradan fazla zaman geçmeden öğretmenlerim bu konuda özel ders görmeme gerek olmadığını gördüler ve bana da yalnızca okulun seçtiği kitapları okumak kaldı. Fransızca ve Latinceden 6 ay boyunca ders almıştım ama en iyi olduğum konu Almancaydı. Bütün olumlu noktalara karşın başarımı etkileyen sorunlarım oldu. Bayan Sullivan her şeyi elimin içine heceleyemiyordu ve kitapların benim için tekrar yazılması için zaman yoktu. Bir süre diğer kızlarla tekrar yapabilmek için Latince derslerimi Braille ile yazdım. Öğretmenlerim zamanla düzgün olmayan konuşmamı anlamaya ve sorularımı cevaplandırmaya alıştılar. Sınıfta not tutamıyordum ama kompozisyonlarımı ve tercümelerimi evde daktilomla yazabiliyordum. Bayan Sullivan her gün benimle okula geliyor ve sonsuz bir sabırla öğretmenlerimin söylediklerini elimin içine heceliyordu. Ödev yaparken benim için yeni kelimelerin karşılıklarını buluyor ve Braille ile yazılmamış kitapları benim için defalarca okuyordu. Bu çabanın sıkıcılığını anlatacak sözcük olduğunu sanmıyorum. Yalnızca Almanca öğretmenim Frau Grete ve okul müdürü Bay Gilman bana ders anlatabilmek için elimin içine hecelemeyi öğrenmişlerdi. Frau Grete iyi kalpli bir insandı. Çok yoğun olmasına rağmen Bayan Sullivan'ın dinlenebilmesi için bana haftada iki kez özel ders veriyordu. Herkesin bize yardım etmeye gönüllü olmasına karşın yalnızca tek bir el sıkıntımı mutluluğa çevirebiliyordum. Bu yıl aritmetiği bitirdim. Latince gramerin üstünden geçtim ve Sezar'ın Galler Savaşı'ndan 3 bölüm okudum. Almanca dersinde bir kısmını parmaklarımla, bir kısmını ise Bayan Sullivan'ın yardımıyla olmak üzere Schiller'in Lied von der Glocke ve Taer adlı eserlerini, Heine'ın Hans Reite, Freytag'ın Aus dem Stadt Friedrichs des Großen, Rihl'in Flucht der Schönheit, Lessing'in Mina von Barnhelm ve Goethe'nin Aus meinem Leben adlı eserlerini okudum. Almanca kitaplardan büyük bir tat aldım. Özellikle Schiller'in harikulade mısraları, Büyük Frederick'in inanılmaz başarılarını ve Goethe'nin hayatını beğendim. Bay Gilman ders yılının bir bölümünde bana İngiliz edebiyatını öğretti. Birlikte beğendiğiniz gibi Burke'ın Amerika ile uzlaşma üzerine bir konuşma ve Macaulay'ın Samuel Johnson'ın Hayatı adlı eserlerini okuduk. Bay Gilman'ın tarih ve edebiyat hakkındaki engin bilgisi ve zekice açıklamaları çalışmalarımı kolaylaştırıyor ve zevkli kılıyordu. Cambridge'de hayatımda ilk kez yaşıtım, gören ve duyan kızlarla bir arada olma şansını elde ettim. Bu kızlardan birkaçı ile birlikte okula bitişik güzel evlerde yaşıyorduk. Zaman zaman oyunlarına katılıyor, hatta körebe oynuyor, karda yapılan uzun yürüyüşlere çıkıyor, birlikte çalışmalarımızı değerlendiriyor ve hoşumuza giden parçaları birbirimize okuyorduk. Kızlardan bazıları benimle konuşmayı öğrenmişlerdi ve Bayan Sullivan'ın bana tercümanlık yapması gerekmiyordu. Noel'de küçük kız kardeşim ve annem beni ziyarete geldiler ve Bay Gilman kardeşimin de kendi okulunda eğitim görmesini önerdi. Bunun üzerine Mildred, Cambridge'de benimle bir dakikasını bile ayrı geçirmediğimiz 6 ay geçirdi. Birbirimize çalışmalarımızda nasıl yardım ettiğimizi mutlulukla hatırlıyorum. Haziran'ın 29'undan Temmuz'un 3'üne kadar Radcliffe sınavlarına girdim. Dersler Almanca, Fransızca, Latince ile İngiliz, Yunan ve Roma tarihiydi. Sınavlar toplam 9 saat sürdü. Sınavlarımın hepsinden geçtim. Almanca ve İngilizceden takdirname aldım. Sınavlara nasıl katıldığımı size anlatmalıyım. Sınav kağıtları Harvard'dan saat sabah 9'da veriliyor ve Radcliffe'e özel bir kurye tarafından getiriliyordu. Her aday adıyla değil, verilen numarayla biliniyordu. Benim numaram 233'tü ama ben cevaplarımı daktiloda yazdığım için kimliğimi gizlemek mümkün değildi. Daktilomun sesinin diğer kızları rahatsız edeceği düşüncesiyle sınava kendi odamda girmem kararlaştırılmıştı. Bay Gilman bana bütün soruları el alfabesiyle okudu. Rahatsız edilmemi önlemek amacıyla kapıma bir nöbetçi konuldu. İlk gün Almanca sınavı vardı. Bay Gilman yanıma oturarak bana sınav kağıdını okudu ve ben de anladığımı göstermek için cümleleri tekrarladım. Sorular zordu ve daktilomda cevapları yazarken endişe içindeydim. Bay Gilman yazdıklarımı bana heceledi ve böylece düzeltmek istediğim yerleri düzelttim. Burada belirtmek isterim ki o seferden sonra burada Radcliffe'de böyle bir kolaylık görmedim. Sınavlarımı ancak zamanından önce bitirirsem yanlışlarımı düzeltme şansı oluyordu. Giriş sınavlarındaki derecemin o kadar yüksek olmasının nedeni bu sınavlardan önce Bay Gilman'ın bana daha önceki sınav sorularını çalışmam için vermiş olmasından kaynaklanıyordu. Bay Gilman sınav kağıtlarımı 233 nolu adayın yazdığını belgeleyen bir sertifika ile sınav heyetine gönderdi. Diğer bütün giriş sınavlarım aynı şekilde oldu. Hiçbiri ilki kadar zorlu değildi. Hatırlıyorum da Latince sınavına girdiğim gün Profesör Schilling gelerek Almanca sınavından başarıyla geçtiğimi söylediğinde bu bana büyük bir cesaret vermişti. 19. Okuldaki ikinci yılıma başladığımda başarılı olmak için kararlıydım ama ilk haftalarda büyük zorluklar yaşadım. Bay Gilman o yıl matematiğe öncelik vermem gerektiğine karar vermişti. Derslerim fizik, cebir, geometri, astronomi, Yunanca ve Latinceydi. İhtiyacım olan kitaplar okuyabileceğim şekle zamanında sokulamamıştı ve gereçlerim eksikti. Sınıflar çok büyüktü ve öğretmenler benimle birebir ilgilenemiyorlardı. Bayan Sullivan bütün kitapları bana okuyor, anlatıyor ve açıklıyordu. 11 yıldır ilk kez elleri buna yetişmiyordu. Sınıfta cebir ve geometriyi yazmak, fizik problemlerini çözmek zorundaydım. Oysa bir Braille yazıcı almadan bu olanaksızdı. Geometrik şekilleri tahtadan takip edemiyordum. Onları gözümde canlandırabilmem için kıvrılmış ve düz tellerin iliştirildiği bir yastık üzerinde ellerimi gezdirmem gerekiyordu. Kelimelerin, hipotezin, sonucun, çözümün ve çözüm şeklinin hepsini aklımda tutmak zorundaydım. Zaman zaman cesaretimi kaybediyor ve umutsuzluğa kapılıyordum. Zorluklar yavaş yavaş geçmeye başladı. Kabartılarak yazılmış kitaplar ve gereçler geldi ve ben de taze bir hevesle yeniden çalışmaya başladım. Ancak cebir ve geometride hala zorluk çekiyordum. Daha önce de söylediğim gibi matematik anlamadığım bir dersti. Bazı noktalar bana istediğim kadar açık anlatılamıyordu. Geometrik diyagramlar en zor konuydu çünkü yastığın üzerinde bile değişik şekillerin birbiriyle olan ilişkisini anlayamıyordum. Bay Kate öğretmenim olmadan önce matematikten hiçbir şeyi anlamamıştım. Tam zorlukların üstesinden gelmeye başlamıştım ki her şeyi tümden değiştirecek bir olay oldu. Kitaplar gelmeden az önce Bay Gilman çok fazla çalıştığım konusunda Bayan Sullivan'ı sıkıştırmaya başlamış ve karşı çıkmama rağmen derslerimi azaltmıştı. En başında okulu gerekirse 5 yılda tamamlamam kararlaştırılmış ama daha sonra sınavlarda gösterdiğim başarıyı göz önüne alan Bayan Sullivan ve baş öğretmen Bayan Herbach okulu tamamlamak için 2 yıl daha çalışmamın yeterli olacağına inanmışlardı. Başlangıçta bu fikri destekleyen Bay Gilman, çalışmalarımda biraz zorlandığımı görünce okulda 3 yıl daha kalmama karar vermişti. Bu plandan hiç hoşlanmadım çünkü üniversiteye sınıf arkadaşlarımla birlikte girmek istiyordum. Kasım'ın 17'sinde kendimi iyi hissetmediğim için okula gitmedim. Bayan Sullivan'ın ciddi bir şey olmadığını söylemesine karşın hastalandığıma karar veren Bay Gilman okulu sınıf arkadaşlarımla bitirmeme olanak bırakmayan yeni düzenlemeye karar verdi. Bunun sonucunda da annem beni ve kardeşimi okuldan aldı. Bir süre sonra derslerime Bay Merton S. Kate adında özel bir öğretmen denetiminde devam etmem kararlaştırıldı. Kışın geri kalan kısmını Bayan Sullivan'la birlikte dostlarımız Chamberlainslerin Boston'a 25 mil uzaklıktaki Rantham'daki evlerinde geçirdik. 5 ay boyunca Bay Kate Rantham'a haftada 2 kere geldi ve bana cebir, geometri, Yunanca ve Latince öğretti. Bayan Sullivan da onun söylediklerini tercüme etti. 1898'in Ekim ayında Boston'a döndük. Son aylarda Bay Kate haftada 5 kez yaklaşık 1 saat bana ders vermişti. Her ders bir önceki derste anlamadıklarımı tekrarlamış, ödev vermiş ve hafta içinde daktilomla yazdığım Yunanca ödevlerimi eve götürerek düzeltip bana geri getirmişti. Böylece üniversiteye hazırlık eğitimim kesintiye uğramadan devam etti. Kendi başıma eğitim görmekten çok memnundum. Acele değil, yavaş yavaş öğreniyordum ve karışıklık olmuyordu. Öğretmenimin anlamadıklarımı anlatmak için fazlasıyla zamanı vardı ve böylece okulda öğrendiğimden daha fazla ve daha çabuk öğreniyordum. Ama gene de cebir ve geometri keşke edebiyat derslerim kadar kolay olsaydı. Bay Kate, matematik problemlerini aklımın alacağı kadar küçültmeyi başarmıştı. Aklımı uyanık tutuyor, sonuçlara açık bir zihin ve soğukkanlılıkla varmamı sağlıyordu. Her zaman şefkatli ve koruyucuydu. 29 ve 30 Haziran'da Radcliffe Koleji'ndeki final sınavlarımı verdim. İlk gün Yunanca'ya giriş ve Latince, ikinci günde geometri, cebir ve ileri Yunanca sınavlarına girdim. Kolej yetkilileri Bayan Sullivan'ın sınav kağıtlarını okumasına izin vermemişler ve Perkins Körler Okulu'ndan Bay Winning sınav kağıtlarını benim için bir Braille ile yazmıştı. Bay Winning benim için bir yabancıydı ve Braille dışında hiçbir anlaşma yolumuz yoktu. Gözcü de bir yabancıydı ve benimle hiç konuşmadı. Lisan derslerinde Braille işe yaradı ama sıra geometri ve cebire geldiğinde sorunlar ortaya çıktı. Kafam karışmış, çok değerli zamanımı cebirle ziyan ettiğim için cesaretim kırılmıştı. Braille'in ülkemde kullanılan her şeklini, İngiliz, Amerikan ve New York Point stillerini biliyordum. Ancak geometri ve cebir için bu üç sistemde kullanılan işaretler birbirinden çok farklıydı. Ve ben cebirde yalnızca İngiliz stilini kullanıyordum. Sınavlardan 2 gün önce Bay Winning bana Harvard'ın eski cebir sorularını yolladı. Dehşet içinde soruların Amerikan stiliyle yazıldığını gördüm. Bay Winning'e yazarak bana işaretleri açıklamasını istedim. Hemen gelen cevapta işaretlerin açıklamaları vardı ve derhal çalışmaya başladım. Cebir sınavından bir önceki akşam hala sembolleri doğru düzgün tanıyamıyordum. Ertesi gün umutsuzca sınav yapılacak yere biraz erken gittik ve Bay Winning bana Amerikan stilini açıklamaya çalıştı. Geometri dersinde en büyük zorluğu okuduğum şeyleri hayalimde canlandıramadığım için yaşıyordum. Verileri ya basılmış kağıttan ya da elime hecelenerek okumaya alışmış olduğumdan daha önce öğrendiğim şekillerin işaretleri değişince işim daha da zorlaşmıştı. Üstelik daktiloda yazdıklarımı da göremiyordum. Problemleri ya kafamdan ya da Braille ile çözmüştüm. Bay Kate, her şeyi kafamdan çözeceğime güvenerek beni sınav kağıtlarını cevaplamak için eğitmemişti. Soruları cevaplayabilmek için defalarca okumam gerekiyordu. Ancak bundan sonra benden ne istendiğini anlayabiliyordum ve bu da haliyle çok uzun sürüyordu. Hatta işaretleri doğru okuyup okumadığımı bile bilmiyordum. Kafamı toplayabilmek için çok büyük gayret göstermem gerekiyordu. Ama kimseyi de suçlayamam. Radcliffe sınav heyeti sınavı benim için ne kadar zorlaştırdığının farkında değildi. Ancak istemeden de olsa yolumu zorlaştırmalarına karşın tek tesellim bu zorlukların hepsinin üstesinden gelmiş olmamdır. 20. Üniversiteye giriş savaşım sona ermişti ve artık ne zaman istersem Redcliffe'e başlayabilecektim. Üniversiteye başlamadan önce bir yıl daha Bay Kate ile çalışmaya karar verildi. Böylece üniversiteye girme hayalim ancak 1900 yılının sonbaharında gerçekleşti. Redcliffe'deki ilk günümde çok heyecanlıydım. Bugünü yıllarca beklemiştim. İçimden bir güç beni, gören ve duyan insanların ulaştığı standartlara ulaşmak için sürüklemişti. Yolum zorluklarla doluydu ama ben onların üstesinden gelmeye kararlıydım. Üniversite yıllarında benim gibi düşünen, çevresindekileri seven ve başarmak için çabalayan genç kızlara rastlayacağımı biliyordum. Derslerime büyük bir hevesle başladım. Önümde güzel ve aydınlık bir dünyaya doğru yepyeni bir kapı açılmıştı ve her şeyi öğrenebilmek için yeteneğim olduğuna inanıyordum. Aklın yolunda ben de en az herkes kadar özgürdüm. Hocalarımın birer akıl abidesi olduklarına inanıyordum. Sonradan başka türlü düşünsem de bunu kimseye söylemeyecektim. Okulun hayalimde canlandırdığım kadar romantik bir öğrenim yuvası olmadığını kısa zamanda anladım. Tecrübesiz genç aklımın rüyaları gittikçe azaldı ve günlük yaşamın ışığı altında soldu. Üniversiteye gitmenin dezavantajları da olduğunun farkına vardım. İlk önce farkına vardım ve hala yaşadığım sorun zamansızlıktı. Üniversiteye başlamadan önce kendimi ve aklımı tartmak için düşünmeye zamanım olurdu. Ama artık düşüncelerim ile baş başa kalmak için zamanım yoktu. Öğrenciler sanki oraya düşünmeye değil, sadece öğrenmeye geliyorlardı. Öğrenmenin kapısından giren, yalnızlık, kitaplar ve hayal kurma gibi mutluluk dolu alışkanlıkları dışarıda bırakıyordu. Geleceğe yönelik bilgiler biriktirdiğimi düşünerek kendimi avutabilirdim ama bugünün mutluluğunu ilerideki zenginliğe tercih edecek kadar saftım. İlk yıl aldığım dersler Fransızca, Almanca, tarih, kompozisyon ve İngiliz edebiyatıydı. Fransızca dersinde Corelli, Molière, Racine, Alfred de Musset ve Saint-Beuve'nin eserlerinden bazılarının, Almanca dersinde ise Goethe ve Schiller'in eserlerini okudum. Tarihte Roma İmparatorluğundan 18. yüzyıla kadar geçen dönemi ve İngiliz edebiyatında ise Milton'un şiirlerini okudum. Üniversite çalışmalarımın üstesinden nasıl geldiğim konusunda bana sık sık sorular yöneltilir. Sınıfta doğal olarak hemen hemen yalnız başıma çalışıyordum. Dersi anlatan hoca sanki telefonda konuşuyormuşçasına benden uzakta, anlattıkları avucumun içine büyük bir süratle hecelense bile bir süre sonra bu yarışta kaybeden ben oluyordum. Kelimeler elime tazıdan kaçan tavşanın süratiyle yazılıyordu. Ama tavşan tazıyı sonunda mutlaka yakalıyordu. Not tutan diğer öğrenci benden farklı olmadığına inanıyordum. Eğer kişinin aklı duymak ve duyduklarını son sürat kağıda geçirmek gibi mekanik bir hareketle meşgulse zaten anlatılan malzemenin ne şekilde sunulduğu önemini kaybeder. Dersler sırasında ben not tutamıyordum çünkü benim elim dinlenmekle meşguldü. Genellikle evde aklımda kalanları kağıda dökmeye çalışıyordum. Alıştırmaları, konuları, eleştirileri, zamana karşı yapılan testleri, yıl içinde ve sonunda yapılan sınavları daktilomla yazıyordum ve böylece hocaların ne kadar az şey öğrendiğimi anlamakta zorluk çekmiyorlardı. Yazılarımı yazarken Hammond marka daktilo kullanıyordum. Bir sürü marka deneyerek Hammond'ın benim çeşitli gereksinimlerime en kolay cevap veren araç olduğu inancına vardım. Bu daktilonun klavyesi değişebiliyor ve böylece Fransızca, Yunanca ya da matematik konularında çalışacağım zaman ona göre klavye takılıyor. Bu daktilo olmasaydı üniversiteye devam edebilir miydim bilmiyorum. Redcliffe'deki ikinci yılımda İngilizce kompozisyon, İncil'in İngiliz edebiyatındaki yeri, Amerika ve Avrupa'daki devletler, Horace'ın şiirlerini ve Latin komedilerini okudum. Kompozisyon sınıfı bunların en zevklisiydi. Hayat doluydu. Dersler daima ilginç ve hareketli geçiyordu. Dersin hocası Bay Charles Thompson Copeland, edebiyatın canlı ve taze havasını sınıfına yansıtan şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli hocaydı. Kısacık süren bir saat boyunca büyük ustaların eserlerinin sonsuz güzellik pınarlarından kana kana içiyorduk. Bu okulda geçirdiğim en mutlu yıl çünkü beni özellikle ilgilendiren konularda ders görüyorum. Ekonomi, Elizabeth Çağı Edebiyatı, Profesör George Le Kittredge'den Shakespeare ve Profesör Hoziah Royce'dan felsefe tarihi öğreniyorum. Kişi felsefe sayesinde değişik çağlardaki değişik düşüncelere sempatiyle yaklaşmayı öğreniyor. Ama üniversite benim sandığım gibi evrensel bir Atina değildi. Orada insan büyük ve akıllı insanlarla yüz yüze tanışmıyor, hatta onların yaşadıklarını dokunarak bile anlayamıyordu. Orada oldukları doğru ama sanki hepsi birer mumyaydı. Kim olduklarını anlayabilmek için onları sımsıkı sarmalayan öğrenim duvarlarını kazıyıp parçalara ayırmak gerekiyordu. Öğretmenlerin çoğu ne yazık ki öğrendiğimiz şeylerden zevk alabilmemizin temelinde anlamaktan önce eserleri yaratan kişilere sempati duymamız gerektiğini göz ardı ediyorlardı. Detaylı açıklamalarının pek azı kişinin hafızasında yer ediyor, akıl bu bilgileri ağaçların olgun meyveleri dalından atması gibi düşürüyor. Çiçeği, kökü ve çiçeğin sapını tanımlamak, çiçeğin büyümesini öğrenmek mümkün ama sabahçeğinde yıkanmış taze bir çiçeğin kokusunu sevmek öğrenilemez. Bu hipotezler ve açıklamalarla neden zamanımı harcıyorum diye kendi kendime sürekli sorup duruyordum. Bu düşünceler aklımın içinde kör kuşların çaresiz kanat çırpışları gibi çırpınıyordu. Büyük eserleri inceleyerek öğrendiklerimize karşı çıktığım sanılmasın. Benim karşı çıktığım eserler hakkında fikirlerin dikte ettirilmesi. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar da fikir var. Ama Profesör Kittredge gibi büyük bir hoca Shakespeare'i tanımladığında sanki körlere yeni bir ışık verilmiş gibi oluyor. Kim zaman öğrenmem gerektiği düşünülen bilgilerin yarısını aklımdan çıkarmak istiyorum. Bir gün içinde farklı konulardaki 4-5 kitabı değişik dillerde okumak ve gene de okuduğundan bir şey anlamak bence olanak dışı. Sınavlar aklımdan çıkmazken ve büyük bir süratle okurken beynimin kitapları yeterince algılayabildiğine inanmıyorum. Şu anda aklım karmakarışık. O kadar çok bilgiyle doluyum ki o bilgileri bir düzene sokabileceğime inanamıyorum. Kendimi züccaciye dükkanında gezen bir fil gibi hissediyorum. Sınavlar üniversite hayatımın en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Birçok kez sınavlara girmeme ve her keresinde başarılı olmama karşın yine de kaygılanıyorum. Bazen cesaretim parmaklarımın arasından süzülüp gidiyor. Sınav öncesi aklım formüllerin ya da tarihlerin arasında bir mengeneye kısılmış gibi eziliyor ve kitaplarımla birlikte denizin derinliklerinde kaybolmayı istiyorum.